Ayrım 33.
Sayfa 256. Öte yandan İvan Fyodorovich bu sabah gün ağarınca Dmitri Fyodorovich'in Ozernaya sokağındaki evine yolladılar beni. Mektup falan vermediler. Bugün alandaki meyhaneye gelmesini, birlikte yemek yiyeceklerini söylememi sıkı sıkı tembihlediler. Dmitri Fyodorovich'i evinde bulamadım, saat 8'di. Ev sahibi yaşlı kadınlar evdeydi çıktı dediler. Böyle yanıt vermek için sözleşmişlerdi sanki. Şimdi İvan Fyodorovich'le birlikte o meyhanededirler belki. Çünkü İvan Fyodorovich eve yemeğe gelmedi. Fyodor Pavlovich bir saat önce yalnız başına yemek yedi, şimdi de uyuyor. Yalvarırım benden söz etmeyin ona. Benim söylediğimi de sakın ola ki ağzınızdan kaçırmayın. Hiç yoktan yere öldürür beni. Alyosha aceleyle bir daha sordu. Abim İvan, Dmitri'yi meyhaneye çağırdı demek. Evet efendim. Alandaki başkent meyhanesine mi? Evet. Alyosha son derece heyecanlı, yüksek sesle olabilir dedi. Çok teşekkür ederim Smerdyakov. Önemli bir haber bu. Hemen oraya gidiyorum. Smerdyakov arkasından seslendi. Beni ele vermeyin. Ah hayır hayır, onları orada bilmiyormuşum gibi gideceğim meyhaneye, merak etmeyin. Maria Kondratyevna, nereye diye bağırdı, kapıyı açayım size. İstemez, buradan daha kestirme, gene çitten atlayacağım. Bu haber pek sarsmıştı Alyosha'yı. Meyhaneye doğru koşmaya başladı. Bu kılıkla meyhaneye girmesi garip kaçardı ama dışarıda bekleyip onları yanına çağırtabilirdi. Meyhaneye yaklaşmıştı ki pencerelerden biri açıldı. Abi İvan uzanarak seslendi. Alyosha, buraya yanıma gelebilir misin? Gelirsen çok sevindirirsin beni. Gelirim ya bu giysiyle, bilmem ki. Ayrı oda kiraladım, hadi gel. Karşılamaya iniyorum seni. Bir dakika sonra Alyosha ağabeyinin yanında oturuyordu. İvan yalnızdı, yemek yiyordu. 3. Kardeşler tanışıyor. Ne var ki ayrı odada değildi İvan. Pencerenin yanında paravana ile ayrılmış bir bölmeydi burası. Ama dışarıda oturanlar içeriği göremezlerdi. Meyhanenin birinci salonuydu bu. Yan duvarı boyunca bir büfe vardı. Büfede çalışan garsonlar durmadan sağa sola koşuşuyorlardı. Müşteri olarak yalnızca yaşlı bir subay emeklisi vardı. Köşede oturmuş çay içiyordu. Meyhanenin öteki salonlarında ise her meyhanede görülen başıboşluk, kargaşalık vardı. Her yandan yüksek sesle garson çağrılmasının, bira şişelerinin patlayarak açılmasının, bilardo toplarının şakırtısının, orgun uğultusunun birbirine karışması büyük bir gürültü oluşturuyordu. Alyosha, İvan'ın daha önce bu meyhaneye hiç gelmediğini, zaten meyhaneye gitmekten zevk almadığını biliyordu. Öyleyse Dmitri abimle buluşmak için geldi buraya diye geçiriyordu içinden. Oysa Dmitri yoktu görünürlerde. Alyosha'yı gördüğüne çok sevindiği belli olan İvan, "Söyleyeyim balık çorbası ya da başka bir şey getirsinler sana." dedi. "Karnını yalnız çayla doyurmuyorsun ya." Kendisi yemeğini bitirmiş çayını içiyordu. Alyosha neşeli, "Balık çorbası getirsinler, arkasından bir de çay içerim." dedi. "Çok açım." Vişne reçeli ister misin? Vardır burada. Anımsar mısın? Küçükken vişne reçelini ne çok severdin. Palenovların evinde kalıyorduk o zamanlar. Ah, unutmadın mı bunu? Reçel de getirsinler bakalım. Şimdi de seviyorum reçeli. İvan çıngırağın ipini çekti. Gelen garsona balık çorbası, çay, reçel getirmesini söyledi. Hiçbir şeyi unutmadım ben Alyosha. 11 yaşına kadar anımsıyorum seni. Ben 15 yaşındaydım. 15-11 yaş. Öylesine bir uçurum vardır ki bu iki yaş arasında. Bu yaşlardaki kardeşler hiçbir zaman arkadaş olamazlar. Seni seviyor muydum onu bile bilmiyorum. Moskova'ya gittiğimde ilk yıllar aklıma bile gelmedin. Sonra sen de Moskova'ya gelince sanıyorum bir kere karşılaştık. Nerede olduğunu anımsayamıyorum. Bak işte 4 ay oluyor buraya geleli, birbirimizle hiç konuşmadık daha. Nerede görüp de vedalaşsam onunla diyordum. Seni görmeyeyim mi birden? Beni görmeyi çok mu istiyordun? Evet, Sana kendimi iyice tanıtmak, seni de tanımak istiyorum. Sonra da vedalaşmak. Bence insanların ayrılırken tanışmaları en iyi yoldur. 3 aydan beri bana nasıl bir merakla baktığının farkındayım. Buna dayanamam işte. Bu yüzden yaklaşmadım sana. Ama sonunda saygı duymaya başladım. Güçlü bir kişiliği var keratanın dedim. Bunu söylerken gülümsediğime bakma, son derece ciddiyim. Kişiliğin güçlü değil mi? Sağlam karakterli insanları severim. Senin gibi yumurcak bile olsalar, karakterleri sağlam olsun yeter. Meraklı bakışlarından nefret etmemeye başlamıştım sonunda. Tersine hoşlanıyorum artık. Bir şeyden ötürü seviyorsun beni, yanılmıyorsam Alyosha, değil mi? Seviyorum Ivan. Dimitra abim senin için Ivan mezardan farksızdır der. Bense Ivan bir bilmecedir diyorum. Şimdi de bilmecesin benim için. Ama bu sabah olanlardan sonra bir şeylerini sezinlemeye başladım. Ivan gülümsedi. Neleri mi? Alyosha da gülümsedi. Gücenmez misin bana? Hadi. 23 yaşındaki bütün delikanlılar gibi senin de toy, tatlı, sevimli, anlayacağın ağzı süt kokan bir çocuk olduğunu sezinledim. Böyle söylüyorum diye kırılmadın ya. Ivan neşeli, heyecanlı bir sesle, tam tersine, bu denli doğru sezinlemen şaşırttı beni, diye haykırdı. İnanır mısın, sabahtan beri hep o 23 yaş toyluğumu düşünüyordum. Şimdi sen de doğrudan doğruya bundan başlayınca, demin burada otururken kendi kendime ne diyordum biliyor musun? Hayata olan inancımı yitirirsem, değerli bir kadın hayal kırıklığına uğratsa beni, dünyanın gidişinin yanlış yolda olduğunu görsem, hatta her şeyin karmakarışık, lanetli, belki şeytanca bile bir kaos olduğuna inanmaya başlasam, kişioğlunu umutsuzluğa düşüren bütün felaketler başıma toplansa, yine de yaşamak isterim. Hayat kadehini bir kez dudaklarıma götürdükten sonra dibine kadar içmeden bırakmam onu. Ama olur ki hepsini içmeden 30 yaşında fırlatır atarım kadehi. Hiç bilmediğim bir diyara giderim. Yalnız şunu kesinlikle biliyorum. 30 yaşıma dek gençliğim her türlü umutsuzluğu, hayattan nefreti yenebilecek güçte olacaktır. Birçok kereler sormuşumdur kendi kendime. Benim bu çılgın, belki de hayasız yaşama tutkumu yenebilecek umutsuzluk var mıdır yeryüzünde? Böyle bir umutsuzluğun olamayacağına karar verdim sonunda. Tabii 30 yaşına kadar. O yaşa varınca kendiliğimden artık yaşamak istemeyeceğimi sanıyorum. Bazı veremli, sümüklü aktöreciler, özellikle ozanlar bu yaşama tutkusunun iğrenç, aşağılık bir duygu olduğunu söylerler. Bir bakıma Karamazoflara özgü bir duygudur bu. Evet, ne olursa olsun bu yaşama tutkusu sende de vardır. Niçin iğrenç bir şey oluyormuş? Gezegenimizde sınırsız bir merkez gücü hüküm sürmektedir Alyosha. Yaşamak istiyorum, mantığıma aykırı da olsa yaşıyorum. Varsın dünyanın gidişine inanmayayım. Ama ilkbaharda açan yeşil yapraklar değerlidir benim için. Mavi gökyüzü, inanır mısın bazen niçin sevdiğimi kendim bile bilmediğim herhangi bir insan, belki çoktan beri inanmadığım ama eski bir alışkanlıkla yüreğimde saygı duyduğum kişioğlunun herhangi bir başarısı değerlidir benim için. İşte balık çorban da geldi. İç, afiyetle iç. Güzel olmuş, pek nefis. Avrupa'ya gitmek istiyorum Alyosha. Buradan doğru Avrupa'ya gideceğim. Orada bir mezarlık, en değerli ölülerin yattığı bir mezarlık bulacağımı biliyorum. Değerli ölülerdir orada yatanlar. Mezarların üzerindeki her taş öylesine tutku dolu bir yaşamdan, kendi başlarına, kendi gerçeğine, kendi savaşına, kendi bilimine öylesine tutku dolu bir inançtan söz eder ki, şimdiden biliyorum. Yere kapanıp öpeceğim bu taşları, gözyaşlarımla ıslatacağım. Ama aynı zamanda bütün bunların çoktan birer mezar olduğunu da bileceğim. Ağlamam umutsuzluğa düşmemden gelmeyecek. Gözyaşı dökmek beni mutlu edecek de onun için ağlayacağım. Doya doya duygulanacağım. Yemyeşil ilkbahar yapraklarını, mavi göğü severim. İşte bu kadar. Aklın, mantığın işi yok burada. Ruhunla, bedeninle seviyorsun. İlk gençlik gücünü seviyorsun. Birden gülümsedi Ivan. Bu deli saçmalarından bir şey anlayabiliyor musun Alyosha? Alyosha heyecanlı, yüksek sesle, ''Çok iyi anlıyorum Ivan'' dedi. ''Ruhunla, bedeninle sevmek istiyorsun. Çok iyi söyledin bunu. Yaşamayı böylesine istemene sevindim. Bence kişioğlu önce yaşamayı sevmelidir.'' ''Değerinden de çok mu?'' ''Elbette. Söylediğin gibi mantıktan, evet mantıktan önce sevmeli yaşamayı. Değerini ancak o zaman anlarım. Çoktandır böyle düşünüyorum. İşin yarısını başarmışsın sen Ivan. Yaşamayı seviyorsun. Şimdi öteki yarısı için uğraşmalısın. Onu da başardın mı kurtuldun demektir. Kurtulmaktan söz ediyorsun. Belki mahvolduğum falan yok da. Peki şu ikinci yarı neymiş bakalım? Belki de hiç ölmemiş olan senin o ölüleri diriltmek. Hadi çay içelim. Sonunda konuşabildiğimiz için çok sevinçliyim Ivan. Coşmuş gibisin. Senin gibi rahip adaylarından Profession de Foi dinlemeye bayılırım. Dipnot din dersi. Sağlam karakterli bir insansın Alexey. Manastırdan çıkmak istediğin doğru mu? Doğru. Dedem dış dünyaya yolluyor beni. Dış dünyada görüşeceğiz seninle demektir. Kadehi dudaklarımdan çekmeye başlayacağım 30 yaşıma kadar karşılaşacağız. Babam 70 yaşına dek kadehi bırakmak istemiyor. Hatta 80 yaşını hayal ediyor. Kendisi söyledi bunu. Gerçi soytarıdır ya, bunu son derece ciddi söylüyor. Şehvet duygusu bütün benliğini sarmış. Hoş, yaş 30'u geçti mi insanı hayata bağlayan başka bir şey de kalmaz ya. Ama 70 yaşına kadar ayıp. En iyisi 30'unda kapamalı defteri. Soylu dış görünüşümüzü sürdürerek çevrenizdekileri aldatırsınız. Bugün Dimitri'yi görmedin mi? Görmedim ama Smerdyakov'u gördüm. Alyosha Smerdyakov'la görüşmesini çabuk çabuk ayrıntılarıyla anlattı ağabeyine. Ivan birden endişeli bir tavırla dinlemeye başlamış, hatta bazı şeyleri bir kez daha anlattırmıştı. Yalnız diye ekledi Alyosha, onun söylediğini Dimitri'ye söylemememi rica etti. Ivan yüzünü ekşitti, düşünceye daldı. Smerdyakov için mi ekşittin yüzünü? Ivan isteksiz, evet dedi, yüzünü şeytan görsün. Gerçekten de istiyordum Dimitri'yi görmek ama gerek kalmadı artık. Sahi bu kadar çabuk mu gidiyorsun abi? Evet. Alyosha endişeli, Dimitri ile babam ne olacak diye sordu. Sonu nereye varacak kavgalarının? Ivan sinirli bir tavırla kesti sözünü. Sen de bir bunu takmışsın aklına. Bana ne? Abin Dimitri'nin bekçisi miyim ben? Birden acı acı gülümsedi. Kabil'in öldürülen kardeşi için Tanrı'ya verdiği yanıt da böyleydi değil mi? Belki de bunu düşünüyordur şu anda. Ne halleri varsa görsünler. Burada kalıp bekçilik mi edeyim onlara? Yapamam bunu. İşlerimi bitirdim gidiyorum. Dimitri'yi kıskandığımı, 3 aydır güzel nişanlısını elinden almak için uğraştığımı düşünmezsin umarım. Ne düşünürsen düşün, bir takım işlerim vardı. Bitirdim işlerimi gidiyorum. Demin bitirdim işlerimi, sen de oradaydın, gördün. Katerina Ivanovna'dan mı söz ediyorsun? Evet, bir anda kurtuldum ondan. Sen de gelmiş nelerden dem vuruyorsun. Dimitri'yi umursayan kim? Dimitri'yle hiç ilgisi yok. Katerina Ivanovna'yla özel bazı işlerim vardı. Sen de biliyorsun, Dimitri de sanki benimle söz birliği etmiş gibi davrandı. Ben hiçbir şey istemedim ondan. Kendisi devretti onu bana. Hem de mağrur bir tavırla, seve seve. Gülünecek şeyler bütün bunlar. Hayır Alyosha, hayır. Şu anda kendimi ne denli hafif hissettiğimi bilsen. İnanır mısın, demin yemek yerken bir an kendime şampanya ısmarlamak geldi içimden. Özgürlüğüme kavuşmamı kutlamak için. Öf, neredeyse 6 ay olacak. Bir anda her şeyden kurtuldum. Bir kere istedikten sonra bunun böylesine kolay sona erdirilebileceğini dün bile aklımın ucundan geçiremezdim. Aşkından mı söz ediyorsun Ivan? İstersen aşk de buna. Evet, küçük bir bayana, enstitülü bir kıza vurulmuştum. Onun yüzünden acı çekiyordum. O da eziyet ediyordu bana. Ondan başka bir şey düşündüğüm yoktu. Bir anda her şey bitti. Demin pek duygulu konuşmuştum orada ama dışarı çıkınca kahkahayı koyverdim. İnanır mısın buna? İnan, doğru söylüyorum. Alyosha, ağabeyinin birden neşeli bir görünüme bürünen yüzüne bakarak, ''Şimdi de pek keyiflisin.'' dedi. ''Doğru. Onu hiç mi hiç sevmediğimi nereden bilebilirdim?'' ''Sevmediğim anlaşıldı işte. Ama doğrusu çok hoşlanıyordum ondan. Demin nutuk çekerken bile öyle hoşuma gitti ki. Bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi de bayılıyorum ona. Ama ondan kurtulmak gene de güzel. Yalan söylediğimi, kendimi övmek istediğimi sanmıyorsun ya. Hayır, aşk değildi bu belki.'' İvan gülümsedi. ''Alyoşacık, aşk üzerine söz etmesen, yakışmaz sana. Hele demin nasıl atıldın ortaya, vay vay. Bunun için seni öpmeyi unuttum. Nasıl eziyet ediyordu bana. Gerçekten de çok acı çektim. Ah, kendisini sevdiğimi biliyordu. O da Dimitri'yi değil, beni seviyordu.'' İvan bunu neşeli, ısrarlı bir sesle söylemişti. ''Dimitri bana eziyet etmek için bir araçtı aslında. Demin ona söylediklerimin hepsi doğrudur. Ama önemli olan şu ki, Dimitri'yi değil beni sevdiğini anlayabilmesi için 15 ya da 20 yıl geçmesi gerek aradan. Belli olmaz. Bugünkü dersten sonra bile bakarsın, hiçbir zaman anlayamaz bunu. Aradan çekilmem çok iyi oldu. Ne yapıyor? Benim arkamdan neler oldu?'' Alyosha, Katerina Ivanovna'nın sinir krizini anlattı. Şimdi de kendinde olmadığını, sayıkladığını söyledi. ''Hohlakova'nın bir uydurması olmasın bu?'' ''Sanmam. İyice anlamalı durumu. Sinir krizinden kimsenin öldüğü görülmemiştir ya. Varsın sinir krizi geçirsin. Tanrı'nın bir lütfudur bu kadınlara. Ne olursa olsun gitmem oraya. Hazır kurtulmuşken ne diye yeniden iş açayım başıma?'' ''Ama seni hiç sevmediğini söyledin ona demin.'' ''Yalan söyledim. Bir şişe şampanya söyleyeyim Alyoşacığım. Özgürlüğe kavuşmamın onuruna içelim. Ah, ne mutlu olduğumu bilemezsin.'' Alyosha birden, ''Hayır, içmesek daha iyi olur abi.'' dedi. ''Hem bir sıkıntı var içimde.'' ''Çoktandır var içinde bu sıkıntı, farkındayım.'' ''Yarın sabah kesin gidiyorsun demek.'' ''Sabah mı? Sabah gideceğimi söylemedim. Ama olur ki sabah giderim. İnanır mısın, sırf evde morukla aynı sofraya oturmamak için burada yedim yemeğimi bugün. Öylesine tiksinmeye başladım ondan. Yalnız onun yüzünden çoktan çekip gitmiş olmalıydım. Gitmem niçin bu kadar endişelendiriyor seni? Ayrılmamıza daha çok var. Sınırsız bir zaman, bir ölümsüzlük.'' ''Yarın gidiyorsan nasıl olur?'' İvan gülümsedi. ''Bundan bize ne? Nasıl olsa bizi buraya getiren nedeni, enine boyuna konuşacak zamanımız var değil mi? Niçin şaşkın şaşkın bakıyorsun yüzüme? Yanıt ver. Niçin buluştuk burada? Katerina Ivanovna'ya olan aşkım üzerine konuşmak, ihtiyardan, Dimitri'den söz etmek için mi? Yoksa dünya sorunlarından, Rusya'nın içinde bulunduğu kötü durumdan mı söz edecektik? Belki de İmparator Napolyon'dan. Öyle mi? Bunun için mi buluştuk burada?'' ''Hayır.'' ''Niçin olduğunu bilmiyorsun demek. Herkesin başka düşündüğü vardır ama bizim gibi ağzı süt kokanlar önemli sorunları çözmeye uğraşırlar. Bütün genç Rusya yalnız bu önemli sorunlardan söz ediyor şimdi. Özellikle ilgilenmeye başladıkları bu sıralarda...'' ''Niçin 3 aydır meraklı izliyordun beni?'' ''İnanıyor musun, inanmıyor musun diye sormak için değil mi? 3 aydan beri bana bunun için öyle bakıyordunuz işte Alexey Fyodorovic, öyle değil mi?'' Alyosha gülümsedi. ''Belki de öyledir. Alay etmiyorsun ya benimle.'' ''Ben mi? 3 aydan beri beni öylesine merakla inceleyen kardeşciğimi üzmek istemem. Alyosha, dikkatli bak gözlerimin içine. Ben de tıpkı senin gibi küçük bir çocuğum. Yalnız rahip adayı olmayan bir çocuk. Rus gençleri bu zamana dek ne yaptılar sanki? Hepsi değil kuşkusuz bazıları. Öyle değil mi? Söz gelimi şu pis meyhaneyi alalım ele. Burada toplanıp bir köşeye otururlar. Daha önce hiç tanımadıkları, meyhaneden çıkınca da 40 yıl bir daha hiç görüşmeyecekleri halde, o köşede öyle heyecanlı heyecanlı neler konuşurlar. Elbette dünya sorunlarından. Tanrı var mı? Ölümsüzlük var mı? Tanrı'ya inanmayanlarsa sosyalizmden, anarşizmden, toplum düzenini değiştirmekten, yani ötekilerin tam tersi sorunlardan dem vururlar. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar bir sonuca varamazlar elbette. Hep aynı önemli sorunlar çevresinde dönüp dururlar. Günümüzde en sivri akıllı gençlerin çoğu bu önemli sorunlarla uğraşırlar. Öyle değil mi yoksa? Alyosha dudaklarında hep o sakin, inceleyen gülümsemesi ağabeyine bakıyordu. Evet dedi. Günümüzün Rus genci için önemli olan sorun şudur. Tanrı, ölümsüzlük var mıdır yok mudur? Bir de söylediğin gibi tam tersi sorunlar. Kuşkusuz önemli olan da bunlardır. Bak ne söyleyeceğim sana Alyosha. Rus genci olmak bazen hiç de akıllıca bir şey değildir. Günümüzde Rus çocuklarının kendilerine dert edindikleri sorunlardan daha budalaca bir şey de düşünülemez. Ama bu Rus çocuğunu, Alyoshacığı çok seviyorum. Alyosha birden gülümsedi. Ne güzel bağladın sözü. Hadi söyle, nereden başlayacağız? Emret, Tanrı'dan mı? Tanrı var mı, yok mu? Öyle mi? Nereden istersen ondan başla. İstersen tam tersi sorunlardan başla. Alyosha heyecanlı bir bakışla süzdü ağabeyini. Dün babamdayken Tanrı yoktur dedin ya. Dün öyle bilerek takılıyordum sana. Gözlerinin nasıl parladığını gördüm. Ama şimdi seve seve konuşurum seninle. Hem ciddi konuşacağım. Sana yaklaşmak istiyorum Alyosha. Hiç dostum yok çünkü. Denemek istiyorum. Eh düşün bir kez. Belki ben de inanıyorum Tanrı'ya. İvan gülümsedi. Beklemiyordum bunu değil mi? Elbette. Şimdi de şaka etmiyorsan yalnız. Şaka mı? Dün Zosima dedenin yanında söylediler şaka ettiğimi. Bak canım, 18. yüzyılda ihtiyar bir günahkar, Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi. S'il n'existe pas Dieu, il faudrait l'inventer demişti. Gerçekten de Tanrı'yı icat etmiştir kişioğlu. Tanrı'nın gerçekten var olması değildir garip olan. Ama böyle bir düşüncenin, Tanrı'nın gerekliliği düşüncesinin, insanoğlu gibi yabani, zararlı bir yaratığın içinde yer etmesi pek şaşılacak bir durumdur. Öylesine kutsal, öylesine duygulandırıcı, öylesine akıllıca, öylesine onur verici bir düşüncedir bu. Bana gelince bu konuda düşünmemeye karar vereli çok oluyor. Tanrı mı insanı, insan mı Tanrı'yı yarattı? Hiç düşünmüyorum. Tümü Avrupalıların varsayımlarından, hipotez, çıkarılan günümüz Rus çocuklarının bu konudaki belirtilerini, aksiyon, burada bir bir saymayacağım kuşkusuz.